Ayrım 34. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 407. 13. Mevlüt yalnız. İki kişi birbirine bu kadar uygun olur. Mevlüt yıllarca karısı ve kızlarıyla burun buruna yaşadığı evde tek başına kalınca hastalar gibi keyifsizleşti. Sabahları yataktan çıkmak bile ona zor gelir oldu. En kötü gününde bile hayattaki en büyük gücünün bazılarının saflık olarak gördüğü iyimserliği ve her şeyi kolay ve hafif yanından alabilme yeteneği olduğunu bazen düşünürdü. Bu yüzden keyifsizliğini daha kötü bir şeyin işareti olarak alıyor, daha 45 yaşında olmasına rağmen ölümden korkuyordu. Yalnızlık korkularına sabahları dernekteyken ya da mahalle kahvehanesinde tanıdık bir iki kişiyle sohbet ederken kapılmıyordu. Evde yalnız kaldığından beri karşılaştığı herkesle daha da alttan alarak ve tatlı sözler söyleyerek konuşuyordu. Ama geceleri sokaklarda ilerlerken korkuyordu. Rayhan'ın ölümünden ve kızların evlenmesinden sonra sanki İstanbul'un sokakları daha uzamış, sonu gelmeyen karanlık kuyulara dönüşmüştü. Bazen uzak bir mahallede çok geç saatte zilini çalıp "Boza!" diye bağırarak ilerlerken bu sokağa, bu mahalleye daha önce hiç gelmediğini aklına getiriyor. Bu duygu da tuhaf, korkutucu bir hatıraya, çocukluğunda, gençliğinde yasak bir yere girdiği zaman köpekler havlarken hissettiği, az sonra yakalayacağı, cezalandırılacağı, demek kendisinin kötü bir insan olduğu duygusuna açılıyordu. Bazı geceler şehir daha esrarengiz, daha tehditkar bir yere dönüşüyor. Mevlüt bu duyguyu o sırada evde kendisini bekleyen kimse olmamasına mı bağlasın, yoksa bu yeni sokakların gerçekten hiç tanımadığı işaretlerle kaynaşmasıyla mı açıklasın, çıkaramıyordu. Yeni ve beton duvarların sessizliği, durmadan değişen sayısız tuhaf afişin ısrarı, bitti sandığı bir sokağın hafifçe kıvrılarak ve kendisiyle alay eder gibi hiç bitmeyecekmiş gibi uzaması duyduğu korkuları arttırıyordu. Bazen hiçbir perdenin kıpırdamadığı, hiçbir pencerenin açılmadığı sessiz bir sokakta yürürken, bunun buralardan ilk geçişi olduğu mantığıyla bilinmesine rağmen, bu sokaktan masallar kadar eski bir zamanda geçmiş olduğunu hissediyor, şu anı bir hatırayı yaşar gibi yaşamaktan zevk alıyor, "Boza!" diye bağırırken aslında kendi hatıralarına sesleniyormuş gibi hissediyordu kendini. Bazen içindeki köpek korkusu hayal gücünün dürtmesiyle ya da cami duvarının kenarındaki gerçek bir köpeğin havlamasıyla canlanıyor ve alemde artık yapayalnız olduğunu kavrayıveriyordu. Samiha'yı ve mor elbisesini hayal etmek böyle zamanlarda iyi geliyordu. Bazen de boş sokaktan kendisiyle hiç ilgilenmeden geçen iki uzun boylu ince adamın kelimelerinin kilit, anahtar, sorumlu, kendisine yollanmış bir tebliğin işaretlerini taşıdığını sezdikten iki gece sonra bu sefer bambaşka bir mahalledeki dar bir sokaktan geçen iki kişinin kara elbiseli şişman iki kısa adam aynı kelimeleri söylediğini irkilerek fark ediyordu. Sanki şehrin yosunlarla kaplı eski duvarları, güzel harflerle kaplı eski çeşmeleri, çürüyüp eğilerek birbirine yaslanan ahşap evleri, yanıp yıkılıp bitip tükenmiş ve yerlerine yapılan yeni sokaklar, beton evler, neon lambalı dükkanlar, apartmanlar daha eski, daha korkutucu ve daha anlaşılmaz yerler olarak inşa edilmişlerdi. Sanki şehir tanıdığı bir yer, geniş bir ev olmaktan çıkmış, her önüne gelen sınırsız beton, sokak, avlu, duvar, kaldırım ve dükkan eklediği tanrısız bir yere dönüşmüştü. Mevlüt şehrin büyüyerek kendisinden uzaklaşması ve karanlık sokakların sonunda evde kendisini bekleyen birisi olmaması sonucunda Allah'a daha çok ihtiyaç duydu. Yalnız cumaları değil, içinden geldiği diğer günlerde de derneğe gitmeden önce Şişli Camii'nde yolunu uzatıp Duttepe Camii'nde ya da gelişigüzel başka camilerde öğle namazı kıldı. Camilerin sessizliğinden, şehrin uğultusunun tıpkı kubbenin kenarlarından dökülen dantel misali ışık gibi ancak süzülerek içeri girmesinden ve hayattan elini eteğini çekmiş ihtiyarlar ve kendi gibi yalnız kalmış erkeklerle yarım saat aynı sakin mekanı paylaşmaktan haz alıyor ve yalnızlığına bir çare bulduğunu hissediyordu. Geceleri eski mutlu zamanlarında adımını atmak istemeyeceği boş cami avlularına, mahalle içlerindeki mezarlıklara da aynı duyguyla girdi. Mezar taşlarının kenarına oturup sigara içti. Ölüp gitmiş insanların mezar taşlarını okudu ve Arap harfli, kavuklu eski mezar taşlarına bakıp huşu duydu. Allah kelimesini kendi kendine daha çok mırıldanıyor, ondan kendisini yalnız bir hayattan kurtarmasını da bazen diliyordu. Kendi gibi 45 yaşında dul ve yalnız kalmış başka bazı erkeklerin, ailelerin ve dostlarının yardımıyla yeniden evlendirildikleri geliyordu bazen aklına. Dernekte tanıdığı İmrenler Köyü'nden Şişli'de bir tesisatçı dükkanı olan Vahap, Karısı ve tek oğlu köye düğüne giderlerken otobüs kazasında ölünce hemen akrabaları aynı köyden bir başkasıyla evlendirmişlerdi onu. Gümüşdereli Hamdi karısı ilk çocuğunu doğururken ölüverince kendi de ölecek kadar üzülmüş ama amcası ve akrabaları onu hayata bağlayan iyimser geveze bir kadınla evlendirmişlerdi. Ama Mevlüt'e böyle bir yardım imasıyla yaklaşan, kendi gibi genç yaşta dul kalmış çocuksuz da olmalıydı. Uygun bir kadından laf arasında bile bahseden yoktu. Çünkü bütün ailesi Mevlüt için uygun eşin Samiha olduğunu düşünüyordu. O da senin gibi yalnız demişti bir kere Korkut. Ya da bazen fark ettiği gibi Mevlüt'ün kendisi herkesin böyle düşündüğünü zannediyordu. Samiha'nın en uygun seçim olduğunu kendi de kabul ediyor. Fevziye'nin düğününde mor elbiseli Samiha'nın uzaktan kasıtlı olarak kendi gözlerinin içine baktığını hatırlayarak sık sık hayallere de kapılıyordu. Ama yeniden evlenmek konusunda düşünmeyi bile bir ara kendine yasaklamıştı. Değil Samiha ile evlenmek, onunla yakınlaşmaya, hatta kızının düğününde olduğu gibi göz göze gelmeye çalışması bile Raiha'ya büyük saygısızlıkmış gibi geliyordu Mevlüt'e. Bazen herkesin de bunu bir saygısızlık olarak gördüğü için insanların kendisine Samiha'dan söz ederken sıkıldıklarını, zorlandıklarını seziyordu. Bir dönem Samiha'yı aklından çıkarıp "Zaten çok gelmiyor aklıma," diyordu kendi kendine. Başka bir kadını hayal etmesinin en iyisi olacağını düşündü. Derneğin kurucu ve yöneticileri ve Korkut, sonunda derneğin diğer pek çok hemşeri derneği gibi kadınların kocalarıyla bile uğrayamadığı sıradan bir kahveye dönüşmemesi için okey ve kağıt oyunlarını yasaklamışlardı. Kadınları ve aileleri derneğe çekmenin bir yolu mantı geceleri düzenlemekti. Evde takımlar halinde mantı hazırlayan kadınlar bu gecelere kocaları, ağabeyleri, çocuklarıyla geliyorlardı. Yemeklerin bazılarında Mevlüt çay ocağı ile her zamankinden çok meşgul oldu. Erenler köyünden dul bir kadın vardı. Mantı gecesine ablası ve eniştesiyle gelmişti. Uzun boylu, dimdik, sağlıklıydı. Mevlüt çay ocağındaki yerinden birkaç kere dikkatle bakmıştı ona. İmrenler köyünden bir ailenin Almanya'daki kocasından ayrılıp İstanbul'a dönen 30 yaşlarındaki kızı da Mevlüt'ün ilgisini çekmişti. Başörtüsünün altından gür simsiyah saçları fışkırıyordu. Çay alırken kapkara gözleriyle Mevlüt'ün gözünün içine dimdik bakmıştı. Böyle bakmayı Almanya'da mı öğrenmişti? Kadınlar Mevlüt'ün çocuksu güzel yüzüne, Samiha'nın yıllar önce Korkut'un düğününde ya da geçenlerde Fevziye'nin düğününde baktığından çok daha rahat bir şekilde dimdik bakıyorlardı. Gümüşdere köyünden tombul, neşeli bir şen dul hanım hem mantı gecesinde hem de piknikte çay alırken fıkır fıkır konuşmuştu Mevlüt'le. Onun kendi başına buyruk halinden, derneğin düzenlediği pikniğin sonunda pek çokları göbek atarken bir kenarda gülümseyerek durmasından Mevlüt hoşlanmıştı. Masa altından bile rakı içen olmamasına rağmen mantı gecesinin sonunda pikniklerde kalabalık bir çeşit sarhoşluğa kapılıyor, herkesin sevdiği Beyşehir türküleri çalıyor, her seferinde kadınlı erkekli göbek atanlar oluyordu. Süleyman'a göre Korkut, Veliha'nın bu davetlere gelmesini bu yüzden istemiyordu. Veliha gelmediği için onunla Duttepe'de yoldaşlık yapan Samiha da gelemiyordu tabii. Derneğe kadınların, ailelerin daha çok gelmesi, hangi şarkıcı türkücünün çağrılacağı, işsiz erkeklerin kağıt oynaması, Kur'an okuma geceleri düzenlenmesi ve civar köylerden üniversitelere girmeyi başarmış parlak öğrencilere burs vermek gibi konular yavaş yavaş derneği halk partililerle muhafazakarlar arasında bölüyordu. Siyasi sürtüşmeler, şakalaşmalar, bazen toplantılardan, futbol maçlarından, gezilerden sonra da sürüyor, tartışmaya meraklı bazı erkekler dernek yakınlarındaki bir meyhaneye içmeye gidiyorlardı. Bir akşam dağılan dernek kalabalığı içinde beliren Süleyman, elini Mevlüt'ün omzuna attı. "Hadi biz de gidelim," dedi. Mevlüt, Mecidiyeköy'deki meyhanenin yıllar önce Boyneğri Abdurrahman Efendi'nin aşk acısıyla yanan Süleyman'la oturup içtiği yer olduğunu anladı. Beyaz peynir, kavun, ciğer tava yer, rakı içerken önce hep birlikte dernekten, köyden, tanıdıklarından söz ettiler. Filanca hiç evden çıkmıyordu, falanca kumara vermişti kendini. Bir üçüncüsünün de sakat oğlu yüzünden hastanelerde perişan olduğunu anlattılar. Sonra siyasetten konuşuldu. Bu rakıcılar Mevlüt'ü gizli dinci olmakla suçlayabilirlerdi ya da hiç belli olmaz, tam tersi. Cuma namazlarında seni gören yok diye laf sokuşturabilirlerdi. Mevlüt siyasi konulara hiç girmedi. Süleyman'ın derneğe milletvekilleri ve adaylar gelecek müjdesini heyecanla karşıladı ama ötekiler gibi hangi partiden kim diye sormadı. Nasıl olduysa tartışma oyları gittikçe artan dincilerin ülkeyi ele geçireceğine ya da merak edilecek bir şey olmadığına geldi. Askerler bir darbe yapıp bu hükümeti devirir diyen de çıktı. Süleyman'da sürekli konuşulan konulardı bunlar. Yemek biterken Mevlüt'ün kafası başka yerlere gitmişti. Karşısında oturan Süleyman, Mevlüt'ün yanında boşalan yere geçti. Ötekilerin duymayacağı bir şekilde fısıldayarak oğullarını anlatmaya başladı. 6 yaşındaki büyük oğlu Hasan bu yıl ilkokula başlamıştı. Diğeri Kazım 4 yaşında abinin yardımıyla evde okumayı öğrenmiş, red kit okuyordu. Ama Süleyman'ın diğerlerini dışlayarak sır verir gibi konuşması huzursuz ediciydi. Evet, aile mutluluğunun mahremiyetini korumak için fısıldıyordu Süleyman. Ama pek çoklarının kafasında Ferhat'ın ölümünün arkasında aslında kimler olduğu hala çözülememişti. Üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen bu konunun küllenmediğini kendinden de biliyordu Mevlüt. Herkes bakarken iki akraba fısır fısır konuşurlarsa Mevlüt da Süleyman'ın suç ortağı sanılabilirdi. ''Sana önemli bir konuyu açacağım ama sözümü kesmeyeceksin.'' dedi Süleyman. ''Tamam.'' Kocası genç yaşta kavgada trafik kazasında öldükten sonra yalnız kalıp evlenen pek çok kadın gördüm. Eğer bu kadınların çocuğu yoksa hala genç ve güzellerse talipleri de çok olur. İşte ben böyle güzel ve akıllı bir genç kadını tanıyorum. Adı lazım değil. Üstelik dik başlı ve kişilik sahibi bir kadın. Aklında zaten biri olduğu için taliplerinden hiçbirini görmüyor.'' Mevlüt Samiha'nın kendisini bekliyor olmasından en azından Süleyman'ın hikayesinden hoşlandı. Masada ikisi yalnızdılar artık. Mevlüt bir kadeh rakı daha istedi. Kadının aklındaki adam da aynı şekilde bir talihsizlik sonucu karısı öldükten sonra genç yaşta dul kalmış diye devam etti Süleyman. Dürüst, güvenilir, temiz yüzlü ve iyi huylu biriymiş bu adam. Mevlüt övgülerden hoşlandı. İlk evliliğinden iki kızı olmuş ama onlar da evlenip yuvadan uçtukları için adam yalnız kalmış. Mevlüt anladım, sen benden ve Samiha'dan söz ediyorsun deyip Süleyman'ın sözünü ne zaman kesmesi gerektiğini çıkaramıyor, Süleyman da bundan yararlanıyordu. Üstelik adam da kadına aşıkmış, aslında yıllarca mektup yazmış ona. E niye evlenmemişler o zaman diye sordu Mevlüt. Orası önemli değil, bir yanlış anlamı olmuş ama şimdi 20 yıl sonra birbirlerine uygunlar. E şimdi niye evlenmiyorlar o zaman dedi Mevlüt inatla. Evet, herkes de öyle düşünüyor. Madem birbirlerini yıllardır tanıyorlar, madem adam kıza aşkla o kadar mektup yazmış. Ben sana işin doğrusunu söyleyeyim de sen anla niye evlenmediklerini, dedi Mevlüt. Adam o senin dediğin kadına değil, onun ablasına yazmış aşk mektuplarını. Sonra da ablayı güzelce kaçırmış, evlenmiş ve mutlu olmuşlar. Niye böyle yapıyorsun be Mevlüt? Ne yapıyorum? Artık ailede, Duttepe'de herkes o mektupları senin Raiha'ya değil, Samiha'ya yazdığını biliyor. Tuh, dedi Mevlüt gerçekten tükürür gibi. Yıllarca Ferhat'la aramı bozmak için bu yalanı yaydın. Raiha'yı da mutsuz etti bu yalan. İnandı zavallı Raiha. Doğrusu ne? Doğrusu... Bir an Mevlüt 1978 yılına Korkut'un düğününe gitti. Doğrusu şu, düğünde ben bu kızı gördüm. Gözlerine vuruldum. 3 yıl mektup yazdım ona. Her seferinde mektubun başına da adını yazdım. Evet, güzel gözlü kızı gördün ama daha adını bile bilmiyordun diye Süleyman sinirlenerek söylendi. Ben de kızın adını yanlış söyledim sana. Sen benim amcaoğlumsun, canım arkadaşımsın. Niye böyle bir kötülük yapacakmışsın ki bana? Kötülük diye düşünmedim hiç. Zaten gençliğimizde de birbirimize eşek şakaları yapardık ya. Yalnızca bir eşek şakası yaptın yani. Hayır dedi Süleyman, dürüst olayım. Ayrıca Raiha'nın sana daha uygun eş olacağına, onun seni daha mutlu edeceğine inanıyordum. Zaten ikinci evlenmemişse üçüncü kızı kimseye vermezler dedi Mevlüt. Samiha'da gözün vardı. Evet seni kandırdım dedi Süleyman. Özür dilerim ama bak Mevlütçüm, aradan 20 yıl geçmiş, şimdi hatamı düzeltiyorum. Artık niye inanayım ki sana? Yok, dedi Süleyman haksızlığa uğramış gibi. Bu sefer eşek şakası, yalan filan hiç yok. Niye güveneyim ki sana? Niye mi? Çünkü sen bana o kızı ayarlayayım diye Kültepe'deki evin tapu değerindeki muhtar kağıdını bedava veriyordun da ben almamıştım, hatırladın mı? Hatırladım, dedi Mevlüt. Belki de Ferhat'ın başına gelenler için beni suçluyorsun. Ölümü diyememişti. Ama yanılıyorsun, ben Ferhat'a kızıyordum, çok kızıyordum ama o kadar. Bir insanın ölümünü istemek, bunu kalbinden geçirmek bir şey, onu gerçekten öldürmek, öldürtmek başka şey. Hangisi daha ağır suç sence diye sordu Mevlüt. Kıyamet gününde Cenab-ı Allah bizi niyet ettiklerimizden dolayı mı yargılayacak yoksa yaptıklarımızdan dolayı mı? Her ikisi diye önce geçiştirdi Süleyman ama Mevlüt'ün yüzündeki ciddi ifadeyi görünce ben kötü bir şey düşünmüş olabilirim ama netice olarak hayatta kötü bir şey yapmadım dedi. Pek çok insan da iyi niyetlerle kötülük yapar başkalarına. Ama benim bu akşamki iyi niyetimi fark ediyorsun diye umuyorum. Ben Merahat'la mutluyum. Senin de Samiha ile mutlu olmanı istiyorum. Mutluysan başkalarının da mutlu olmasını istersin. Bir de bir başka yanı var konunun. İki kişi birbirine bu kadar uygun olur. Seninle Samiha'nın durumunu bir başkası uzaktan görse, o kişi yazık yahu biri bunları birleştirsin der.
Düşünsene, iki kişi tanıyorsun. Birleştirirsen sonsuza kadar mutlu olacaklar. Birleştirmemek günahtır. Şu benim yaptığım sevaptır. Ben o mektupları Raiha'ya yazdım, dedi Mevlüt kararlılıkla. E sen bilirsin, dedi Süleyman. 34. ayrımın sonu, sayfa 413.